Ayrım 2.
Yatılı görme engelliler okulları. Okul öncesi eğitim alan birkaç görme engelli öğrenci dışında Türkiye'de görme engelli çocukların eğitimden yararlanmaları ancak ilkokul çağına geldiklerinde başlamaktadır. Görme engelli olduğu belirlenen okul çağındaki çocuklar yatılı körler okullarına yerleştirilebilmektedir. Parantez, Milli Eğitim Bakanlığı 1991. Ülkemizde görme engelli için eğitim düzenlemelerinin en yaygın olanı yatılı özel okullardır. Parantez, Özyürek 1997. Yatılı okullar engelli çocukların bir arada toplanarak belirli bir ortam sınırlılığı içinde eğitim, öğretim ve bakımlarının yapıldığı yerlerdir. Parantez, Özyürek 1983A. İlk yatılı görme engelliler okulu Ankara'da 1950 yılında açılmış ve bu okul yeni açılacak olan okullar için model oluşturmuştur. Bu okul ve diğer açılacak olan okullar görme engelli çocuklar için müfredat, daha çok müzik ve kendi kendine yardım becerilerini içerecek şekilde gören çocukların müfredatıyla aynı olmalı ve temel iletişim modu dokunsal ve işitsel olmalı gibi ilkelerin rehberliğinde açılmıştır. Parantez Özyürek 1994. Türkiye'de bulunan yatılı görme engelliler okullarının sayısı 11'dir. Bunlardan iki tanesi Ankara'da, iki tanesi İstanbul'da, diğerleri de Çanakkale, İzmir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Niğde ve Tokat'ta bulunur. Bu yatılı görme engelliler okullarının hepsi ilk öğretim okulu olarak hizmet vermektedir. Parantez, Milli Eğitim Bakanlığı 1998. Görme engelliler okullarında öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanmış olan Körler İlkokulu öğretim programını izlemektedir. Programda hayat bilgisi, matematik, Türkçe gibi dersler, amaçlar ve içerik bakımından normal ilkokul programına paraleldir. Körler İlkokulu öğretim programında normal ilkokullarda uygulanan programdaki derslere ek olarak modelaj, iş, beden eğitimi ve bağımsız hareket, oyun uygulama, kişisel idare, iş ve sanat eğitimi dersleri yer almaktadır. Parantez, engelliler için eğitim modelleri geliştirme projesi 1992. Okullarda kişisel idare dersi yerine 1997 yılından itibaren bireysel ve toplu etkinlik dersi okutulmaktadır. Yatılı görme engelliler okullarında Türkçe derslerinde öğrencilere kabartma bir yazı sistemi olan Braille alfabesiyle okuma yazma öğretilmektedir. Yatılı görme engelliler okulunda görme engelli öğrenciler yazı yazmak için yazı tableti, kalem ve kabartma yazı daktilosu kullanmaktadırlar. Matematik derslerinde kullanılmak üzere abaküs, küp taş kasa, Taylor kasa, kabartma cetvel, ruletli pergel, kabartma iletki, gönye, çizim lastiği, geometrik şekiller, fen ve sosyal bilgiler öğretiminde kullanılmak üzere kabartma haritalar, kabartma yer küresi, kabartma barometre ve termometre gibi araçlar bulunmaktadır. Bağımsız hareket aracı olarak baston okullarda bulunmamaktadır. Ülkemizde gerek derslerde kullanılan araç gereçlerin sayısı, gerekse öğretmenlerin öğretimlerinde bu araç gereçlere ne derece yer verdikleri tartışma konusudur. 2.2.2 Özel sınıf düzenlemesi. Özel sınıf düzenlemesi normal ilkokulların ve ortaokulların bünyesinde yer almaktadır. Normal okul sistemi içerisinde yer alan bu sınıflarda öğretim görme engelli çocuklar için özel olarak yapılandırılmış olan sınıflarda özel olarak yetişmiş öğretmenler tarafından yürütülmektedir. Parantez, engelliler için eğitim modelleri geliştirme projesi 1992, İnce 1996. Özel sınıf düzenlemelerinin bulunduğu okulda görme yetersizliğinden etkilenmiş olan öğrencilere özgü araç gereçlerin bulunduğu bir derslik vardır. Öğretmen bu derslikte öğrencilere Türkçe, sosyal bilgiler, matematik gibi derslerle ilgili öğretim yapmakta ve öğretim için bulunan araçların nasıl kullanılacağını göstermektedir. Özel sınıflarda normal ilkokul programı izlenmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre ülkemizde görme yetersizliğinden etkilenmiş olan öğrenciler için Antalya ve Kayseri'de olmak üzere toplam 2 özel sınıf düzenlenmesi bulunmaktadır. 2.2.3 Az görenler sınıfları. İlk az görenler sınıfı Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Görme Engelliler ana bilim dalıyla yapılan protokol gereği 1997-98 öğretim yılında Mithat Enç Görme Engelliler İlköğretim Okulu bünyesinde açılmıştır. Az gören öğrencilere öğretim bu öğrenciler için özel olarak yapılandırılmış sınıflarda yapılmaktadır. Az görenler sınıflarında Türkçe derslerinde öğrencilere normal gören çocuklara öğretilen gören yazıyla okuma yazma öğretilmektedir. Basılı materyalleri büyütmek amacıyla kapalı devre televizyon sistemi kullanılmaktadır. 2.2.4 okul öncesi eğitim. 1998 yılında Keçiören'de Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nun bünyesinde görme engelli ve görme engellinin yanında başka bir engeli de olan çocuklar için açılmıştır. Ülkemizde okul öncesi eğitim veren başka bir yer bulunmamaktadır. Bu kurum görme yetersizliğinden etkilenmiş olan çocukların ailelerinin girişimi üzerine açılmış ve Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Görme Engelliler Ana Bilim Dalı ile protokol imzalanarak buraya Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Görme Engelliler Ana Bilim Dalı'nda okuyan 4. sınıf öğrencilerinin uygulamalarını yapmak üzere gönderilmeleri sağlanmıştır. Sınıfta öz bakım becerileri, günlük yaşam becerileri, kavramların kazandırılması, yönelim ve bağımsız hareket, okuma yazmaya hazırlıkla ilgili çalışmalar yapılmaktadır. 2.3 Yönelim ve bağımsız hareket. Bu bölümde yönelim ve bağımsız hareket becerilerinin tanımları ve çeşitleri anlatılacaktır. Görme yetersizliğinin yarattığı en önemli sorunlardan birisi hareket özgürlüğünün kısıtlanmasıdır. Parantez Ench 1987. Kişinin kendi kendine yeten, bağımsız bir kişi durumuna gelmesi büyük ölçüde hareket özgürlüğüne dayanmaktadır. Parantez Ench 1972. Hareket özgürlüğünün iki boyutu vardır. Bunlardan birincisi yönelim, oryantasyon, ikincisi ise dolaşmadır, bağımsız hareket. Bağımsız hareket birçok bireyin kendisine verilmiş bir hak gibi gördüğü temel özgürlüktür. Parantez, Korn ve Koenig, 1996. Görme yetersizliğinden etkilenen bireyin nereye, ne zaman, nasıl gidebileceğinin bağımsız hareket ve yönelim becerilerini kullanmalarına bağlı olduğu belirtilmektedir. Parantez, ileri 1998. Görme yetersizliğinden etkilenen bireyler, gezinti için hem çevredeki görmeye, işitmeye, dokunmaya dayalı ipuçları ve işaretlerini değerlendirmek, hem de bu ipuçları ve işaretlerini temel alarak gerekli bağımsız hareket becerilerini kullanmak zorundadırlar. Parantez, Tuncer ve Altunay, 1999. Aşağıda yönelim ve bağımsız hareket becerileri açıklanacaktır. 2.3.1 Yönelim ve yönelim becerileri. Yönelim, oryantasyon, görme yetersizliği olan kişinin görme, işitme, kinestetik, koklama duyularını kullanarak pozisyonunu ve çevresindeki diğer önemli nesnelerle ilişkilerini belirlemesidir. Parantez, Hill ve Ponder 1976, BEES 1987, Jacobson 1993. Yönelim, kişilerin çevreleriyle daha anlamlı ve gerçekçi bir şekilde ilişki kurmasını ve çevre üzerinde kontrol sahibi olmasını, tesadüfen değil, bilinçli olarak hareket etmesini sağlar. Parantez, Hill ve Ponder, 1976. Yönelim, çevrenin yapısını anlamayı içerir. Parantez, BEES, 1987. Yönelim, öğrencinin aşağıdaki 3 soruya cevap bulmasını sağlayan becerileri içermektedir. 1. Neredeyim? 2. Hedefim nerede? 3. Ona nasıl ulaşırım? Bu sorular öğrenciye boşluk içinde nerede olduğunu bilmesi gerektiğini, hedefinin boşluk içinde nerede olduğunu bilmesi gerektiğini, bulunduğu yerden hedefine ulaşmak için ne yapması gerektiğini hatırlatmaktadır. Parantez, Hill ve Ponder 1976, Hill 1986. Yönelim becerileri. 1. İşaretlerin ve ipuçlarının kullanılması. A. Görme duyusuna dayalı işaretler ve ipuçlarının kullanılması. B. İşitme duyusuna dayalı işaretler ve ipuçlarının kullanılması. C. Koklama duyusuna dayalı işaret ve ipuçlarının kullanılması. D. Kinestetik duyuma dayalı işaret ve ipuçlarının kullanılması. E. Dokunma duyusuna bağlı işaret ve ipuçlarının kullanılması. 2. Beden görüntüsü, imgesi. A. Vücut bölümleri. B. Vücut bölümlerinin ilişkileriyle hareketleri. C. Kişinin kendisiyle nesne arasındaki ilişki. Yön ve mesafe. 3. Sistematik arama örüntülerinin kullanılması. A. El ve kolla arama yöntemleri. Izgara, çevre, dairesel arama yöntemleri. B. Düşmüş nesnelerin yerinin saptanması. C. Vücudun bütünüyle arama. Çevre ve ızgara yöntemleri. 4. Ölçmenin kullanılması. A. Karşılaştırmalı ölçme. B. Vücut bölümlerini kullanarak ölçme. C. Zaman ve mesafe ilişkisini kullanarak ölçme. 5. Gezinti, seyahat. A. Nesneler arası ilişki. B. İşaretlerin yerinin saptanması ve kullanılması. C. Dönüşler. D. Yardım isteme becerileri. E. Rota takibi. F. Yerini yeniden bulma becerileri olarak ayrılmıştır. Parantez, Hill ve diğerleri. Bu araştırmada yönelim becerilerinden İşaret, ipuçları ve dönüşlerin kullanımının öğretimi yapıldığı için işaretlerin, ipuçlarının ve dönüşlerin açıklamalarına ve kullanımlarına yer verilecektir. 2.3.1.1 İşaret ve ipuçlarının kullanılması. Görme özürlü kişilerin çevreleri hakkında bilgi kazanmaları, duyu organları, parantez, görme, dokunma, kinestetik, işitme, koku alma aracılığıyla olmaktadır. Parantez, Özyürek 1981, Özçelik 1982. Görme yetersizliğinden etkilenmiş olan kişi, çevresinden duyularıyla, görsel, işitsel, dokunsal, koklama ile ilgili ve kinestetik duyumları almaktadır. Görme yetersizliğinden etkilenmiş kişi, herhangi bir çevrede hareket ederken, duyularıyla çevresinden aldığı görsel, işitsel, koklama, kinestetik, dokunsal duyumların hangilerinin yönünü belirlemede yardımcı olacağını ve o anda hangilerini göz önüne almaması gerektiğini belirleyebilmektedir. Parantez, Jacobson 1993. Kişinin yönelimini sağlamak için kullanacağı bazı kavramlar işaret, bazıları ise ipucudur. Yönetim becerilerinden olan işaretler, görme yetersizliğinden etkilenmiş olan kişi tarafından kolayca tanınan, bilinen, çevrede sürekli olarak bir yeri bulunan ve sabit olan herhangi bir nesne, ses, koku, ısı ya da dokunsal uyaranlardır. Parantez, Hill ve Ponder 1976, Pogrand ve diğerleri 1998. İşaretlerin işaret niteliği taşımaları için bazı ilkeleri bulunmaktadır. Bunlar, işaretler sürekli ve sabittir, onu çevredeki diğer nesnelerden ayıran en az bir özel karakteristiği olmalıdır, bir işaretin kullanımı kişinin ilişki içinde bulunduğu çevrede en az bir yön ya da bir nesne ile ilgili bilgi bulunmasına bağlıdır ve işaretler görsel, dokunsal, koklama, kinestetik, işitmeye dayalı özellikleri ya da bunların kombinasyonuyla tanınabilir hale gelirler. Parantez, Hill ve Ponder 1976. Yönelim becerilerinden ipuçları ise duyuları etkileyen ve öğrenciye pozisyonu ya da yönelme çizgisine ilişkin bilgi veren, işitsel, koklama ile ilgili, dokunsal, görsel ya da kinestetik herhangi bir uyarandır. Parantez, Hill ve Ponder 1976. İpuçlarının da ipucu niteliği taşımaları için bazı ilkeleri bulunmaktadır. Bunlar, ipuçları sabit ya da hareketli olabilir, fonksiyonel olarak kullanılabilmesi için tanıdık olmalı ve kaynağı bilinmelidir. Bazı ipuçları sadece içinde bulundukları ortamda kullanılmazlar, başka ortamlara da transfer edilebilmektedir. Parantez, Hill ve Ponder 1976. İşaretler sadece içinde bulundukları sınırlı ortamda kullanılabilirler. İpuçları ise başka ortamlara transfer edilerek her tür alanda kullanılabilirler. İpuçları ortamda doğal olarak bulunmaktadır. Kişi ilk defa bulunduğu çevrede doğal olarak bulunan ipuçlarından yararlanarak yönünü bulabilir. Çevre içindeki pozisyonunu belirleyebilir, yönünü muhafaza edebilir, yönelme çizgisini, özel bir hedefin yerini belirleyebilir, çevre hakkında bilgi edinebilir, kendisini çevrede yeniden yöneltebilir, çevrede ileriye yönelik projeksiyonu sağlayabilir ve daha önceden bulunduğu çevrelere benzer çevreler hakkında bilgi edinebilir. Kişi her zaman bulunduğu ortamda yönelimini sağlamak amacıyla o çevrede doğal olarak bulunan bir takım sabit ipuçlarını işaret haline getirmektedir. 2.3.1.1.1 Görme duyusuna dayalı işaret ve ipuçlarının kullanılması. Görme yetersizliğinden etkilenmiş olan birçok kişinin kullanılabilir görmesi bulunmaktadır. Parantez, Smith ve Geruchat 1996. Görme özürlü bireylerin çevresi hakkında bilgi elde edebilmesi için arta kalan görmesini en yüksek düzeyde kullanması gerekir. Parantez, Özyürek 1981. Görsel bilgi, görme yetersizliğinden etkilenmiş olan kişilerin yönelim ve bağımsız hareket becerileri açısından önemli bir faktördür. Görme kalıntısı, kişinin çevredeki işaretler, ipuçları ve engeller konusunda bilgi sahibi olmasını sağlar. Kişi sabit olan bir ya da birden çok yönelim çizgisini izlemek, düz çizgide ilerlemek için dikey ya da paralel bir rota izlenmesinde görme kalıntısından yararlanmaktadır. Kişi düz çizgide ilerleyebilmek için çimleri, koridorları, pencereleri, çitleri, yerdeki çizgileri izleyebilir. Parantez, Smith ve Geruchat 1996. Örneğin okul içinde müzik odasına girmek isteyen bir öğrenci, koridorda bulunan kalorifer peteklerini görsel olarak takip ederek sonuncu, dördüncü kalorifer peteğinden sonra müzik odasına ulaşabilir. Öğrenci bu örnekte kalorifer peteklerini yönelim çizgisi olarak kullanıp paralel bir rota izlemektedir. Oyun parkına ilk defa giden bir çocuk, oyun parkına ulaşıncaya kadar kaldırım taşlarını, yol üzerinde bulunan ağaçları, bankları görür ve daha sonra oyun parkına ulaşır. Çocuk bu ipuçlarından yararlanarak çevre hakkında bilgi elde eder ve daha sonra bu oyun parkına gelecekse sabit olan ipuçlarını işaret haline getirip kaldırım taşlarını, ağaçları takip ederek düz çizgide ilerleyerek oyun parkına ulaşabilir. 2.3.1.2 İşitme duyusuna dayalı işaret ve ipuçlarının kullanılması. Görme yetersizliğinden etkilenmiş olan kişinin yönünü bulabilen, bağımsız olarak yürüyebilen birisi olabilmesi için sesten yararlanması gerekir. Parantez Wiener 1980. İnsanlar ya da nesneler tarafından çıkarılmayan, ortamda doğal olarak bulunan hava akımları sayesinde öğrenci nesneye ya da duvara yaklaştıkça sesin perdesi değişmekte ve böylece öğrencinin nesneyi ya da duvarı sezmesi mümkün olmaktadır. Parantez Eripek 1992, Özyürek 1995. Görme yetersizliğinden etkilenmiş olan kişi, işitsel işaretlerden bir yöne yönelmenin sağlanması ve sürdürülmesinde yararlanabilmektedir. Öğrenci, bastonla nesneye vurduğunda nesnelerden çıkan sesleri işiterek yönelimini sağlayabilir. Parantez, Wiener 1980. Örneğin, öğrenci sınıftan tuvalete kadar olan rota üzerinde çapraz baston tekniğiyle ilerlerken bastonun ucu su borusuna çarptıysa, bu sesin su borusundan gelen bir ses olduğunu belirler ve bu borunun karşısında bulunan tuvaletin kapısını bulabilmek için sola dönerek tuvaletin kapısına doğru yürüyebilir. Kattaki tek çeşmeyi kullanan birisinin elini yıkama sesini duymak, öğrenciye kendi sınıfının bulunduğu koridorda olduğunu anlatabilir. Parantez Jacobson 1993. Görme engelli insanlar bir koridorun genişliğini ölçmek ya da bir duvardan ne kadar uzakta olduklarını anlamak için ses yankılarından yararlanabilirler. Ses yankılanmasıyla yer bulma, öğrencinin kendisinin ürettiği seslerden parmak şıklatma, topuklarına vurma, anahtar sallama ya da yürürken ayakkabılarının tabanından çıkan sesler bu nesnelere çarpıp gelenleri dinlemektedir. Kişi duvara yaklaştıkça parmaklarını şıklatmasıyla ortaya çıkan sesin yankılanmasındaki küçük değişimler ona duvara yaklaşmakta olduğunu göstermektedir. Parantez Özyürek 1995. Öğrenci yansıyan seslerden yararlanarak karmaşık bir binada duvarlara dokunmadan dönüşler yapabilir. Büyük engellerle karşılaştığında yansıma seslerini kullanarak bu engellere çarpmadan geçebilir. Parantez Wiener 1980. Öğrenci bir rota üzerinde ilerlerken ortamda birden çok ses mevcutsa, işitme duyusundan yararlanarak bu sesler arasından hedefine ulaşmak için kullanacağı sesin yerini belirler ve o sesi kullanarak yönünü bulabilir. Örneğin, görme yetersizliğinden etkilenmiş olan öğrenci, yemek saatinde yemekhaneden gelen çatal kaşık seslerinden yararlanarak görme engelliler okulunda üst katta bulunan yemekhanenin kapısının bulunduğu yönü bulabilir. İpuçları özel bir hedefin yerini belirlemek amacıyla kullanılabilir. Örneğin, görme yetersizliğinden etkilenmiş olan kişinin ilk defa geldiği hastanenin içinde dolaşırken asansörün kata geldiğinde çıkardığı ses asansörün yerini belirlemesi, trafik lambalarının yeşil yanınca çıkardığı ses trafik lambalarının yerini belirlemesi için ipucu niteliği taşır. Ayrıca asansörün kata geldiğinde çıkardığı ses trafik lambalarının yeşil yanınca çıkardığı ses başka ortamlara da transfer edilerek benzer çevreler hakkında bilgi edilebilir. 2.3.1.1.3 Koklama duyusuna dayalı işaret ve ipuçlarının kullanılması. Görme yetersizliğinden etkilenmiş olan kişi, mesafe ilişkilerini sağlama ve sürdürmede işaretlerden yararlanmaktadır. Örneğin, görme engelli kişinin her gün gittiği yol üzerinde fırın ve daha ilerisinde bakkal bulunuyorsa, kişi fırının önünden geçerken buradan gelen ekmek kokularını alarak fırına geldiğini, birkaç metre daha yürüyerek bakkala ulaşacağını belirler ve birkaç metre daha ilerleyerek hedefine ulaşır. Böylece görme yetersizliğinden etkilenmiş olan kişi koklama duyusundan yararlanarak her gün kullandığı yol üzerinde bulunan fırını işaret olarak kullanıp hedefine ulaşır. Görme yetersizliğinden etkilenmiş olan kişi gitmek istediği özel bir hedefe ulaşmak amacıyla koklama duyusundan yararlanabilir. Örneğin görme engelli öğrenci sınıftan tuvalete kadar yürürken tuvaletin kapısına geldiğinde tuvaletin kokusunu daha yoğun alarak tuvaletin kapısına ulaşabilir. Böylece öğrenci gitmek istediği özel hedefe ulaşmak amacıyla koklama duyusundan yararlanır. Görme yetersizliğinden etkilenmiş olan kişi çevre içindeki pozisyonunu belirlemek amacıyla koklama duyusundan yararlanabilir. Örneğin, görme yetersizliğinden etkilenmiş olan öğrenci ilk defa geldiği binanın kapısından içeri girdiğinde sol tarafta bulunan tuvalet kokusunu, biraz ilerideki kantinden gelen tost gibi yiyeceklerin kokularını alarak sol tarafımda tuvalet, ileride kantin var diye düşünüp bu ipuçlarından yararlanarak çevre içindeki pozisyonunu belirleyebilir. 2.3.1.1.4 kinestetik duyuma dayalı işaret ve ipuçlarının kullanılması. Kinestetik duyum bir hareketin farkında olmak ya da bunu belleğinde tutmaktır. Bu duyum bize kasların ne yaptığını söylemektedir. Kinestetik duyum kullanılırken kişi parmaklarından, kollarından, ellerinden ve ayaklarından yararlanır. Parantez Öz Yürek 1995. Görme yetersizliğinden etkilenmiş olan kişiler kendilerini çevrede yeniden yöneltmek, mevcut verileri kullanarak ileride neyle karşılaşacağını belirlemek amacıyla kinestetik duyumdan yararlanabilir. Örneğin öğrenci meyilli bir yolda yürüyerek bakkala gittiyse dönüşte yine meyilli yolda ilerlemesi gerekir. Eğer kişi dönüşte meyilli yolda gitmeyip düz bir yolda gidiyorsa yanlış yola girdiğini ayakları yardımıyla anlayacak, meyilli yolu bulmak için çalışacak ve kendisini meyilli yola doğru yöneltebilecektir. Bastonuyla kenar takibi yaparak yürüyen bir öğrenci, bastonun ucu merdivenle duvarın birleştiği köşeye değdiğinde kinestetik duyumu kullanarak köşeyi algıladıktan sonra merdivenlerin başladığını anlayabilecektir. Kişinin merdivenin başlayacağını anlaması ve bastonla merdiven çıkma pozisyonu alması için köşe referans noktasıdır. Kinestetik duyum, sağa ve sola dönüşleri öğrenme konusunda son derece önemlidir. Görme yetersizliğinden etkilenmiş olan kişi, kinestetik duyumunu kullanarak sola ya da sağa dönmenin nasıl bir şey olduğunu hissetmeyi hatırlamalıdır. Öğrenci, yürüdüğü mesafeyi ya da nesneler arasındaki uzaklığı ölçmek için de bu durumdan yararlanabilmektedir. Öğrenci sınıftan koridorun sonuna, yataktan tuvalete kadar olan mesafenin ne kadar olduğunu kinestetik duyum sayesinde öğrenir. Parantez Öz Yürek 1995. 2.3.1.1.5 Dokunma duyusuna dayalı işaret ve ipuçlarının kullanılması. Görme yetersizliğinden etkilenmiş olan çocuklar için dokunma çok önemli bir duyudur. Parantez Goodrich 1985. Görme yetersizliğinden etkilenmiş olan öğrenci, çevresinden aldığı dokunsal bilgiyi diğer duysal bilgilerle görme, işitme, koklama, kinestetik birleştirerek bedeninin çevre içindeki pozisyonu hakkında bilgi edinir ve çevresinden aldığı bilgiler doğrultusunda bedenini hareket ettirerek çevresine yönelebilir. Parantez Pograund ve diğerleri 1992. Öğrenci dokunma duyusundan yararlanarak işaret olarak belirlediği bir nesneyi kullanıp özel bir hedefi bulabilir. Örneğin 5B sınıfına gitmek isteyen bir öğrenci sınıfın sol tarafında bulunan ve diğer kalorifer peteklerinden farklı olan 4 petekli kalorifer peteğine geldiğinde ona dokunarak sınıfın yanında olduğunu anlar ve sağa doğru dönerek sınıfına girer.